Ayrım 10.
Bu olasılık not ortalaması 61-66 arasında olanlar için %29, 10-35 olanlar için ise %3'tür. Beklenti tablosunun beklenen yararı sağlayabilmesi her şeyden önce iki değişken arasındaki, burada yetenek-başarı ilişkisinin yüksek olmasına bağlıdır. İlişki ne kadar yüksek olursa testin yordama gücü o derece fazla, olasılıklar o derece yüksek ve kesin olacaktır. Beklenti tablosunu yorumlarken şu hususu göz önünde bulundurmak gereklidir. Sütun ve sırada yer alan yüzdelik dilimlerden uçlarda bulunanlara isabet eden birey sayısı frekans azdır. Bunların yüzdeleri ise ortalardaki frekansların yüzdelerine göre çok fazladır ve bu yüksek yüzdeler güvenilir değildir. İkinci dikkat edilecek husus da beklenti tablosunun geliştirildiği grubun bu tablonun uygulandığı gruba benzerlik derecesidir. Örneğin tabloda verilen değerler bir Anadolu Lisesi'nden elde edilmişse bunu bir genel lisede kullanmak yanıltıcı sonuçlar verebilir. Danışmanlar 3 ile 5 yıl boyunca mezunları izleyerek onların üniversite giriş sınavlarındaki puanlarıyla 2 ya da 3 yıllık not ortalamaları arasındaki ilişkiyi gösteren beklenti tabloları oluşturabilirler ve daha sonra gelen öğrencilerin not ortalamalarına bakarak ÖSS'de ya da ÖYS'de alacakları puanlar hakkında bazı olasılıklardan söz edebilirler. Yetenek-başarı karşılaştırması. Yetenek testlerinin sonuçlarından yararlanmanın en çok bilinen yolu yetenek düzeyi ile kişinin akademik başarısını karşılaştırmak ve özellikle yeteneğinin altında başarı gösterenleri saptamaktır. Böyle bir yetenek-başarı karşılaştırması Kepçeoğlu 1973 tarafından yapılmıştır. Bu teknik yetenek puanlarıyla not ortalamalarını yüzdelik puana çevirmek, yetenek puanlarına ilişkin yüzdelikleri soldan sağa, başarı ortalamalarına ilişkin yüzdelikleri yukarıdan aşağı yazmak ve her bireyin yetenek ve başarı yüzdelik puanına bakarak ikisinin kesiştiği yere o kişiyi belirten harfi ya da rakamı yazmaktan ibarettir. Kepçeoğlu, iki değişken arasındaki farkın 25 puana kadar normal sayılması gerektiğini ifade etmektedir. Bunun üzerinde bir fark, öğrencinin ya yeteneğine göre başarısız ya da yeteneğinin üzerinde başarılı olduğunu göstermektedir. Her iki durumda da öğrencinin özel bir ilgiye ihtiyacı olduğu açıktır. Rehberlikte kullanılan başlıca ölçme araçları. Bireylerin çeşitli özellikleri hakkında kısa yoldan bilgi edinme araçları olarak test ve envanterlerden rehberlikte geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Rehberlik amacıyla kullanılan ölçme araçları, klinikte ve hatta endüstride kullanılanlardan az çok farklılık göstermektedir. Bu bölümde genel olarak rehberlik alanında kullanılan ölçme araçları hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Yetenek testleri. Rehberlikte ölçme aracı denince ilk akla gelen yetenek testleridir. Gerçekten bu tür testler birçok eğitim kurumunun giriş sınavlarında kullanıldıkları için bireylerin meslek seçimlerinde en önemli rolü oynayan araçlardır. Genel yetenek bir kimsenin eğitim basamaklarında nerelere kadar yükselebileceğinin en önemli göstergesidir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusuna alınan erlere uygulanan genel yetenek testi, orada alfa testi, çeşitli meslek grupları arasında farklar olduğunu ve puan ortalamaları yönünden mesleklerin hiyerarşik bir sıra izlediklerini ortaya koymuştur. Bu hiyerarşi incelendiğinde en üst düzeyde bulunan mesleklerin en çok, en alt düzeyde bulunan mesleklerin en düşük düzeyde bir formal eğitim gerektirdiği görülmektedir. Eğitim kurumlarına genel yetenek düzeyine göre öğrenci alındıkça genel yeteneğin bireyin meslek hiyerarşisinde alacağı yeri belirlemedeki önemi de artmaktadır. Ancak bir meslekte başarıyı kestirmede genel yeteneğin pek etkili olmadığı görülmektedir. Bu durum meslekte başarının çok çeşitli faktörlere bağlı oluşundan ileri gelmektedir. Genel yetenek başarıyı belirlemede diğer faktörlerden daha önemlidir ama tek faktör değildir. Tyler 1962. genel yetenek ya da zeka testlerinin uygulanmasına karşı çeşitli eleştiriler ileri sürülmektedir. Bu eleştiriler, genel yetenek testlerinin sonuçlarını yorumlama ve kullanma sırasında yapılan bazı hatalara yöneltilmektedir. Bunlardan biri, test sonuçlarını değişmez ve doğru olarak kabul edip, eğitimde öğrenciden beklenenlerin bu sonuçlara göre ayarlanmasıdır. Bu tutum, özellikle düşük yetenekli öğrencilerde değersizlik duygusu uyandırmakta ve onlarda kendini gerçekleştirme hevesini köreltmektedir. Rehberlik hizmetlerinde tek puan veren genel yetenek testi yerine çoklu puan veren ayrıştırıcı yetenek testleri, differential aptitude tests kullanmak, yukarıda belirtilen tehlikeyi bir ölçüde azaltabilir. Ayrıştırıcı yetenek testlerinden alınan puanların bir profil halinde danışana iletilmesi sırasında, kişinin zayıf olduğu alanlar üzerinde fazla durmamak, daha çok onun güçlü yanlarını vurgulayarak benlik saygısını zedelemeden gerçekleri aktarmak mümkün olabilir. Bir kimsenin zeka ya da genel yetenek yönünden düşük puan aldığını öğrenmesi onu incitebilir. Ama örneğin uzay ilişkileri veya mekanik yeteneğinin zayıf olduğunu öğrenmek ya da genel yeteneği oluşturan yeteneklerden birinde düşük puan aldığını öğrenmek fazla etkilemeyebilir. İlgi envanterleri. İlgi envanterleri bireylerin hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları alanları daha iyi tanımalarına ve böylece ileride kendilerine doyum sağlayacak alanları daha isabetle seçmelerine yardımcı araçlardır. Ancak bu araçların ilgileri tanımada gerçekten yardımcı olabilmesi, bulguların bireye iletiliş tarzıyla yakından ilgilidir. Bunun için ilgiyi ölçen araçları kullanırken danışmanların şu hususlara dikkat etmeleri gereklidir. 1. Çocuklar her şeye, her türlü faaliyete karşı olumlu tepki gösterirler. İlgilerin ayrışması çocuğun bazı faaliyetlerden uzaklaşmaya ve bazılarına ısrarla yönelmeye başlamasıyla gerçekleşir. Bu da genellikle ergenlik döneminde görülür. Ergenlik, bireyin kendini tanıma ve kimlik geliştirme dönemidir. Bu dönemde genç pek çok faaliyeti dener, imkanlarını araştırır. Bir faaliyetten çok hoşlanırken ve onu ısrarla yürütürken hemen bir başkasına yönelebilir. Bu bakımdan ergenlik çağındaki ilgiler çok kararsızdır. Ancak 25 yaşlarından sonra ilgilerde kararlılık görülmeye başlar. Ergenlik döneminde ilgilerin değişken oluşuna bakarak bu dönemde yapılacak ilgi ölçümlerine güvenilmeyeceği, bu nedenle böyle bir girişimde bulunmanın gereksiz olduğu ileri sürülebilir. Ancak delikanlı bir mesleğe karar verme sorumluluğu ile de yüz yüzedir ve ilgilerini yakından tanımak isteyebilir. Burada yapılacak iş, heves veya özenti ile gerçek ilgiyi ayırt etmektir. Bu da psikolojik danışma ile yapılabilir. 2. İlgi envanterlerinin sonuçları yetenek testleri ile birlikte yorumlanmalıdır. Eğer bir alana karşı duyulan ilgi yine o alandaki faaliyetlere ilişkin bir yetenekle destekleniyorsa, bu ilginin uzun ömürlü, kalıcı olma olasılığı fazladır. Bir kimsenin bir alana yeteneği olabilir ama belirgin ilgi alanı onun yetenekli olduğu alan olmayabilir. Böyle durumlarda kişiye yeteneğini kullanmayı denemesi gibi bir alternatif önerilebilir. 3. İlgi envanterleri bir okulda ya da işte başarıyı değil, doyumu yordamak için geliştirilmiştir. Yapılan araştırmalar, ilgi ile okul başarısı arasındaki ilişkinin beklendiği kadar yüksek olmadığını göstermektedir. Super ve Kreitz 1963. Meslekte başarı ile ilgi arasında ilişki olduğunu gösteren pek az araştırma mevcuttur. Çünkü yetenekleri açıklarken de belirtildiği gibi, bir alanda başarıyı etkileyen pek çok faktör vardır. İlgi, bir kimsenin bir çalışma alanında gösterdiği performansın kalitesinde değil, ama o çalışma alanını tercihlerinde kendini gösterir. O halde ilgi envanterlerini bireysel tercihleri planlarken ve diğer özelliklere ilişkin değerlendirmelerle birlikte kullanmak gereklidir. 4. İlgi envanterleri bir kimsenin yetenekli olduğu alanlar hakkında da bilgi vermez. Bu nedenle bir kimsenin en yüksek ilgi alanına bakarak kişinin o alanda yetenekli olduğunu ve dolayısıyla gelecekte o ilgi alanına ilişkin mesleklere yönelmesi gerektiğini söylemek, ilgi envanterlerine sınırlarının çok üzerinde bir ölçme gücü atfetmek demektir. Gerçi bir kimsenin yetenekli olduğu alanlara ilgi duyması mümkündür. Çünkü ilgi bir anlamda yetenekleri kullanma yolu sayılabilir. Rowe 1957. Ama bu durum ilgiyi besleyecek bir kapasitenin varlığı hakkında söz konusudur. Bunun tersi ise sadece özentidir. 5. İlgi envanterlerini yorumlarken belli bir ya da birkaç meslek adı vermekten çok faaliyet alanları üzerinde durmak daha yararlı olur. Kişilik envanterleri. Kişilik envanterlerinin rehberlik ve psikolojik danışmada kullanımı, yetenek testlerinin ve ilgi envanterlerinin kullanımı kadar yaygın değildir. Psikolojik danışmada ortaya çıkan iki soruya cevap verebilmek için kişilik testlerinden elde edilecek bilgiye ihtiyaç duyulabilmektedir. Bunlardan birincisi danışanın psikolojik danışma yardımı almasını gerektirecek bir kişilik bozukluğu olup olmadığı, ikincisi ise danışanın girmek istediği mesleğe uygun kişilik örüntüsüne sahip olup olmadığıdır. Bu sorulara yeterli cevap verecek kişilik envanterlerinin varlığından rahatça söz edememekteyiz. Kişiliği ölçmek üzere hazırlanan araçlardan genellikle tepki kurulması, response set ve sosyal istenirlik, social desirability faktörleri yüzünden geçerli sonuç elde edilememektedir. Ancak Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, MMP, ve Edwards Kişisel Tercih Envanteri, EPPS gibi üzerinde çok çalışılmış araçlar bu engelleri ortadan kaldırabilmiştir. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde kişilik envanterleri kullanılacaksa, bunların amacı danışana çok iyi anlatılmalı, puanlara ilişkin rapor vermemeli, psikiyatrik terimler kullanmaktan kaçınmalıdır. MMPI uygulanmışsa, hipokondri veya depresyon ölçeğinde yüksek puan aldınız demek yerine, kendinizi sık sık çöküntü içinde hissediyorsunuz ya da sağlığınız konusunda biraz kaygılanıyorsunuz demek daha doğru olur. Mesleğe yönelme sorunlarını ele alırken kişilik envanterlerinden yararlanmak, mesleki danışmada konuyu derinleştirmeye yardımcı olmaktadır. Psikolojik ihtiyaçları ve değerleri ölçen envanterleri uygulamakla danışman bu değişkenlerin meslekte önemini vurgulamış olabilir ve danışanı bu konularda daha etraflı düşünmeye sevk edebilir. Ülkemizde kullanılan bazı ölçme araçları. Türkiye'de okul öncesi ve okul çocuklarına uygulanan bazı yetenek testleriyle orta dereceli okul rehberliğinde kullanılan ve el kitabı olan bazı ölçme araçları aşağıda kısaca tanıtılmaya çalışılmıştır. Stanford Binet Bireysel Zeka Testi. Stanford Binet Zeka Testi, 2 yaşından 18 yaşına kadar bireylerin zekasını ölçen bireysel bir testtir. Bu testte maddeler yaşlara göre gruplanmıştır. 2 ile 4 yaşlar arasında her yaş için 12'şer, 5 ile 14 yaşa kadar her yaşta 6'şer soru vardır. Ayrıca 3'ü ortalama yetişkin, 1'i üstün yetişkin olmak üzere yetişkin düzeyde 4 madde grubu vardır. Testte kelime bilgisi, akıl yürütme, orijinal düşünme, zıtlıkları bulabilme, bellek, aritmetik ve benzeri zihin becerileri ölçülmektedir. Testte cevap verebildiği en son yaş düzeyindeki sorulara kadar, cevapladığı her soru için el kitabında belirtilen krediler ay olarak verilerek bireyin zeka yaşı hesaplanır. Zeka yaşı kronolojik yaşına bölünerek zeka bölümü elde edilir ve bulunan değer 100 ile çarpılır. Elde edilen rakam 100'den ne kadar büyükse kişi o derece zekidir. Okul öncesi ve ilkokul çocuklarının zeka düzeyini saptamakta güvenilir bir araç olarak kullanılan Stanford Binet zeka testinin İstanbul çocukları üzerinde standartizasyonu Şemin 1987 tarafından yapılmış olup normları el kitabında yayınlanmıştır. Wechsel Zeka Testi Çocuk Formu WECC. Wechsel Zeka Testi Çocuk Formu, yetişkin formunun bir uzantısı ve ona paralel olarak hazırlanmış bireysel zeka testidir. Stanford Binet testinde maddelerin yaşlara göre sıralanmasına karşılık maddeleri kolaydan zora doğru sıralanmış olan WISC bir puan ölçeğidir. Test, biri sözel, diğeri performans olmak üzere iki tür zeka bölümü vermektedir. Bu testin Türkiye'de standartizasyonu Savaşır ve Şahin 1991 tarafından yapılmış olup normları el kitabında yayınlanmıştır. Thurston Temel Kabiliyetler Testi, TKT. Çok faktörlü zeka kuramına göre Thurston tarafından geliştirilmiş olan bu test, şekil kavrama, kelime muhakeme, sayı ve kelime çağrışım alt testlerinden oluşmaktadır. Uygulama yönergesi MEB Planlama Araştırma ve Koordinasyon Dairesi Rehberlik Bölümü tarafından yayınlanmış bu aracın 5-7 yaş formu rehberlik ve araştırma merkezlerinde uzun zamandır kullanılmaktadır. 7-11 ve 11-17 yaş formları ortaokul ve liselerde rehberlik çalışmalarında kullanılabilir. İlkokul çocukları için AAMD Uyumsal Davranış Skalası. Uyumsal davranış skalası, fiziksel ve zihinsel özürlü çocukların davranışlarını derecelemek için geliştirilmiş standart bir dereceleme ölçeğidir. Bu araçla bir kimse bir çocuk hakkındaki gözlemlerini, bir davranış listesini dereceleme suretiyle ifade etmektedir. Aracın birinci bölümü gelişimsel bir ölçek olup çocuğun bağımsızlığının gelişimi için önemli sayılan 10 davranış alanında beceri ve alışkanlıkları değerlendirilmektedir. İkinci bölümü toplumun zihin özürlü çocuktan beklediği davranışlardan hareketle hazırlanmış olup, kişinin çevreye uyumu hakkında bilgi verecek maddelerden oluşmaktadır. Aracın Türk çocuklarına adaptasyonu EPIR 1976 tarafından yapılmıştır. 31 özel sınıfta okuyan 284 çocuğun ana babasından ve öğretmenlerinden elde edilen verilerden çıkarılan normlar el kitabında ayrıntılı olarak verilmektedir. Uyumsal davranış skalası rehberlik merkezlerinde özel eğitime muhtaç olan özürlü çocukların gelişimlerinin izlenmesinde kullanılabilecek bir araçtır. KUDER İlgi Alanları Tercihi Envanteri. Bireylerin meslek ilgilerini saptamak üzere F-KUDER tarafından geliştirilmiş olan bu araç, 10 ilgi alanına ilişkin puan vermektedir. Bu puanları birbirleriyle karşılaştırarak bir kimsenin ilgilerinin birbirine göre durumunu, yani kişi için önem sırasını görmek mümkündür. Envanterle ölçülen ilgi alanları açık hava, mekanik, hesaplama, bilim, ikna, güzel sanatlar, edebiyat, müzik, sosyal hizmet ve büro işleridir. Aracın Türkiye'de güvenirlik ve norm çalışmaları Özoğlu 1977 tarafından yapılmış ve bulgular el kitabında yayınlanmıştır. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri MMPI. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu değerlendirmeyi amaçlayan bir araçtır. Aracın 10 kişilik ve 3 de geçerlik alt testi vardır. Kişilik testleri psikiyatride kullanılan kategorilere göre adlandırılmıştır. Bunlar hipokondri HS, depresyon D, histeri HY, psikopati PD, maskülenite femininite MF, paranoya PA, psikasteni PT, skizofreni SC, hipomani AA ve sosyal içe dönüklük SI ölçekleridir. Diğer alt testler klinik testlerin geçerliğini sınamak üzere geliştirilmiştir. Bu test aslında akıl hastalıklarının teşhisi için geliştirilmiş. Ancak bir okulda sayıları çok az olsa bazı uyumsuz öğrencilerin tanınması için de bu araç kullanılabilir. Öte yandan meslek seçimi ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki dikkate alındığında aracın eğitsel ve mesleki rehberlikte kullanılabileceği akla gelmektedir. Nitekim bu konuda bir hayli çalışma da yapılmaktadır. Gerçi klinik ölçeklerin çeşitli programlarda okuyan öğrencileri yeterince ayırt etmediği görülmüştür. Ancak madde analizi ile özel alt ölçekler geliştirildiği ve bunların çeşitli grupları oldukça iyi ayırt ettiği belirtilmektedir. Tyler 1961 sayfa 121. MMPI'nin Türkiye'de standartizasyon çalışmaları Savaşır 1981 tarafından yapılmış geçerlik, güvenirlik ve normlara ilişkin veriler el kitabında yayınlanmıştır. Bu envanterin meslek rehberliğinde kullanılması için araştırmalar yapılmasına gerek vardır. Durumluk ve sürekli kaygı envanteri. Envanter, bireyin içinde bulunduğu stresli durumdan dolayı hissettiği, o ana özgü durumluk kaygı ile kişinin çevresindeki her uyarıcıyı, benliğini tehdit edici olarak algılaması diye tanımlanan sürekli kaygıyı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. İki formdan oluşan envanterin uygulanması ve yorumlanması oldukça kolaydır. Envanterin Türkiye için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, Öner ve Leconte 1983 tarafından yapılmış olup, bulguları el kitabında yayınlanmıştır. Edwards Kişisel Tercih Envanteri. A. Edwards tarafından geliştirilen bu envanter, 15 psikolojik ihtiyacın bir kimsedeki önem sırasını veren ve zorunlu seçmeli maddelerden oluşan bir kişilik ölçme aracıdır. Çeşitli mesleklerde çalışan bireylerin en belirgin psikolojik ihtiyaçlarını saptamada kullanılan bu aracın, mesleğe yönelme sorunlarında kullanılması, bireyin meslek seçiminde ihtiyaçlarının bilincine varmasına ve kararlarında ihtiyaçlarını dikkate almasında uyarıcı olarak yararlı olmaktadır. Aracın Türkiye'de geçerlik ve güvenirlik çalışmalarıyla lise ve üniversitede okumakta olan bir grup öğrenciden elde edilen verilerden yüzdelik puanların saptanması, Kuzgun 1985 tarafından yapılmış olup bulgular teksir edilmiş bir el kitabında yayınlanmıştır. Rotter cümle tamamlama testi. Yarım bırakılmış cümlelerin tamamlanması sırasında bireylerin çeşitli alanlarda kaygı, beklenti ve ihtiyaçlarını yansıtacakları sayıltısıyla Rotter tarafından geliştirilmiş olan bu aracın Türkiye'de geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Akkoyun 1985 tarafından yapılmıştır. Araştırıcı ayrıca bir grup üniversite öğrencisinden elde ettiği puanlarla aracın Türk öğrenciler için puanlama anahtarını da geliştirmiştir. Lise öğrencileri için norm çalışmaları Kemerli 1986 tarafından gerçekleştirilen araç, uygulanması ve puanlanması oldukça kolay ve gerek grupla gerekse bireysel rehberlik çalışmalarında kullanılabilecek niteliktedir. Gazete haberleri testi. Gazeteyi eline alan bir kimsenin ilk anda alaka duyduğu konularla ilgili haberleri okuma isteği duyacağı görüşünden hareket eden Tan 1974, gazete başlıklarından seçtiği maddelerle bir alaka testi geliştirmiştir. Yazar, interest karşılığı olarak ilgi yerine alaka sözcüğünün kullanılması gereğini savunmaktadır. Bu testte 12 alaka alanı olup her biri 20 maddeyle ölçülmektedir. Bu alanlar bilim, fen, teknik, sanat, dil edebiyat, tıp, eğitim öğretim, iş ticaret, idarecilik, hukuk, politika, tarım, eğlence ve eğlendirme ve açık hava alanlarıdır. Ülkemizde geliştirilen ilk özgün ilgi envanteri olan bu araç, lise ve üniversite öğrencilerine bireysel ve gruplar halinde uygulanabilecek niteliktedir.